Ayrım 6.
Arada ne ormanın ne de yüzyılın karanlığı olmadan onu nasıl sevebilirdi? Bu kadar büyük sorumluluğu yüklenebilir miydi? Sevmenin zahmetini, birlikte omuzlanacak olan zahmetini yüklenebilir miydi? Paylaşmaya, tartışmaya, özveriye, anlayışa gereksinen iki kişilik bir ilişkiyi göğüsleyebilir, götürebilir miydi? Tüm bunları onu uyandırmadan bilemezdi. Uyandırmaksa kazanmak da olabilirdi, yitirmek de. Her şey iki dudağının ucunda taşıdığı öpücüğe bağlıydı şimdi. İki dudağının arasında yüzyıllık bir masalı taşıyordu. Prensesin yüzyıl beklemiş dudaklarına o masal öpücüğünü kondururken böyle karmaşık duygular içindeydi işte. Sevmek imkansızlıktı. Kendimizde beslediğimiz, kendimizde büyüttüğümüz, kendimizde saklı duran bir şeydir sevmek. O hep bizdedir, bizledir, usul usul biriktiririz onu, içimizde yığılı durur. Ve günün birinde ansızın karşımıza biri çıktığında sanırız ki içimizden boşalıveren bütün bu duyguları o taşımıştır bize. Sevmek, kendi kendimizi büyülemektir, kendi kendimize yaptığımız bir büyü. Oysa yeniden başlayacaktır arayışlar, pişmanlıklar, yanılgılar. Her şey tamamlanmak içindir. Çoğu kez ölümün tamamlayıcı ellerine dek aynı umut, aynı arayış, aynı çırpınış ve aynı perişanlıkla sürükleniriz. Gözümüz arkada kalmıştır. Ansızın anladı ki uyuyan güzelin kendisini değil, masalını seviyordu prens. Bunu anlamakta geç kalmış çünkü onu uyandırmıştı artık. Onunla birlikte bütün saray, bütün geçmiş, bütün yüzyıl uyandı. Büyü bozulmuştu. Büyücünün büyüsü de, sevdanın büyüsü de. Ocaktaki ateş canlandı, atlar kişnemeye, köpekler oradan oraya koşuşturmaya başladı. Av boruları çalındı, kulelerde bayraklar dalgalandı. "Benim istediğim bu değildi," dedi prens. "Hiç değildi." Her şeyi anlamasına neden olan öpücüğü aynı zamanda prensesi de uyandırmıştı. "Bu öpücükle onu kazandım, onu yitirdim," dedi. Prenses prensin dediklerinin hiçbirini duymamıştı. Çünkü uyandığı andan beri sürekli konuşuyor, habire bir şeyler anlatıyordu. "Bağışlayın beni prensim, uyanır uyanmaz neler söylüyorum. Birden kendi lanetli ve büyülü uykumu kadınlığın uykusuyla özdeşleştirdim. Bütün modern yazarlar bayılıyorlar böyle koşutluklar kurarak, ikilikler yaratarak bir şeyler anlatmaya değil mi? İşte ben de kendimi iyiliş edilmiş bir Adem gibi hissediyorum. Hem kim bilir belki de hala cennettedir Adem, kovulmamıştır. Hala konuşuyorum değil mi? Ne yapayım kendimi tutamıyorum. Evet evet engel olamıyorum kendime. Ne yaparsınız insan yüzyıllık bir uykudan sonra ne diyeceğini şaşırıyor. Biliyorum hiç de romans dolu olmadı ilk karşılaşmamız. Belki de siz başka türlü bir başlangıç bekliyordunuz. Çünkü sonlar o kadar önemli olmasa da başlangıçlar çok önemlidir. Evet evet mutlaka başka türlü bir karşılaşma umuyordunuz. Ama ne yaparsınız hayat kafamızdaki sahnelere uymuyor. Hiçbir şey kafamızdaki sahnelere uymuyor, kafamızda hiçbir sahneye uymuyor. Hem devir de değişti zaten. Eskiden oyunlar 5 perde yazılırdı, sonra 3 perdeye indi. Şimdilerde 2 perde yazılıyor, yakında ise perdesiz yazılacak. Ama hala her oyun tiradlar ve monologlarla dolu. Daha diyalog bulunamadı. Her oyunda diyalog büyüsü yapılıyor, diyalog yansılanıyor. Böyle böyle oyun gerçek olur, diyalog bulunur ve böylelikle oyunlar artık diyaloglarla oynanır sanılıyor, görüyorsunuz ya. Prensim bir türlü susamıyorum. Diyalogsuz bu dünyada bir türlü susamıyorum. Oysa erkekler gövdesinden çok başının ağırlık çektiği kadınlarla yatamaz. Yatabildikleri kadınlarla da konuşamazlar. Bu bir ağırlık kanunudur. Ayrıca yer çekimi vardır. Çekici kadınlar da vardır. Bunlar susarlar, az konuşurlar. Kısa ve kesik kahkahalar atarak gözlerini kırpıştırırlar. Sizi ve her şeyi anlıyormuş gibi yaparlar. Çok konuşurlarsa Newton'un başına elma düşmez. Elmayı da Adem'den önce yılan ısırmıştır. Of ne çok Adem deyip duruyorum yılanlara gelince. Of kim bilir belki de beni uyandırdığınıza pişman oldunuz. Bıktırdım sizi. Daha şimdiden bıktırdım. Üstelik uyanır uyanmaz başınızı ağrıtıyorum. Biliyorum ama elimde değil. 100 yıldır hiç konuşmadım. Hep bekledim. Karanlıkta bekledim. Yalnızlıkta bekledim. Yalnızlığımda bekledim. Kitaplar okudum, filmler seyrettim, düşünceler geliştirdim. Hayatıma değin sahneler yazdım, sahneler tasarladım. Bunları canlandırmak istedim, ümit ettim, düş kurdum, gelecek biriktirdim. Erteledim, erteledim. 100 yıldır hiç konuşmadım, hiç konuşamadım. Hiç kimseyle konuşamadım. Kimse, kimse, kimse. Kim kimin kimsesi olabiliyor ki sevgili prensim? Herkes önünde sonunda kendi kendinin kimsesi oluyor. Hiç kimse yoktu ki zaten, nasıl olabilirdi hem? Bütün çevremi uykunun kundağı sarmışken, sarmalamışken, düşlerimin sessizliğinde yaşadım. Düşlerimin sessizliğini, sessizliğin kara basanını nasıl anlatabilirdim size? Uçucu görüntüler ve büyük bir sessizlik içinde ayak sürdürdüm bunca yıl. Tek bir sözcük, tek bir sözcük bile etmeden düşlerimin sessizliğinde yaşadım. Tek bir sözcük, tek bir, tek. Aslında iyi bir insanım ben. İnanın çok iyiyim. Kalbim güzelliklerle, iyiliklerle dolu. Güzel duygular sakladım yüreğimde. Bunca yıl onları birine vermek için bekledim, durdum. Bu nedensiz olmayacaksınız. Ama biliyorum, sevmeyeceksiniz beni. Korkuyorum prensim, çok korkuyorum. Biliyorum benim masalım buraya kadardır, burada biter. Masalım bundan sonrası yazılmamıştır. En bayağı söylemler bile bilir ki masalın bittiği yerde hayat başlar. Hani şu Deus Ex Machina olan hayatımız, ite kaka, zorlaya zorlana götürdüğümüz. Rüyanın bittiği yerde başlayan bir masal yok mudur prensim? İnsanların uyanıkken de sevildiği masallar. Biliyorum, hiç sevmeyeceksiniz beni. Belki kendi yıkımımı hazırlıyorum sürekli konuşarak, hiç susmayarak. İtiyorum sizi, yanıma yaklaştırmıyorum. Böylelikle sizi kendimden uzak tutuyorum. Size sözcüklerden bir orman örüyorum. Gene sevesiniz diye belki, hiç sevmeyesiniz diye belki. Konuşarak kendimi boğuyorum, sizi boğuyorum, beraberliğimizi boğuyorum. Oysa ince, iyi yürekli biriyim. Sevmek ve sevilmek istiyorum. Belki de durulurum zamanla. Tılsımsız, büyüsüz sevin beni ne olur. Hatalarım, zaaflarım, kusurlarımla sevin. Masalımın ağırlığı altında ezilmiş yüreğimden şimdiye değin uydurulmamış olduğu için hiç kimsenin bilmediği bir sevgi çıkarmak istiyorum. Size bütün geçmişimi, bütün geçmişi, bütün yaşadıklarımı bir çırpıda anlatmak istiyorum. İlgi duymadığım erkeğe karşı feminist, ilgi duyduğum erkeğe karşı köle olabilirim. Çağımızın ideal kadınlarından biri olabilirim. Sevmek istiyorum ama sevmeyi öğrenmek istiyorum önce. Ne ki bir dil sağanağı altındayım şimdi. Sözcükler ağzımdan kayı kayı veriyorlar. Onlara tutunarak yaşıyorum belki de. Yalnızlığımdan kurtulmak için konuşuyorum. O korkunç sessizliği, hani düşlerimin, unutmak için konuşuyorum. Hoş görün beni prensim, biliyorsunuz şu 100 yıllık arayı kapatmak zorundayım. Sevseniz de sevmeseniz de ben konuşacağım. Susana kadar konuşacağım. Hiçbir güç beni konuşmaktan alıkoyamaz artık. Hiçbir güç. Boş da olsa, dolu da olsa, kelimeler, kelimeler, kelimeler. Nitekim öyle oldu. O günden sonraki günlerde de, evliliklerinin ilk günlerinde de sürekli konuştu uyuyan ama artık uyumayan güzel. Durmaksızın konuşuyor, konuşuyor, konuşuyordu. Diyaloğu keşfedene kadar konuşacağım diyordu. İlk günler 100 yıllık uykusundan yeni uyanmış olduğu için, yani uykusunu aldığı için hiç uyumuyor, sabahlara dek yatağında oturup konuşuyordu. Bu durum böyle aylarca sürdü. Az buçuk da olsa yeni yeni uyanmaya başladığı ilk gecelerinde prens hayretle gördü ki karısı uykusunda da konuşmayı sürdürüyor. Hem de aynı mantık berraklığı ve konuşma akışı içerisinde. Aradan uzun yıllar geçip uyuyan güzel ebedi uykusu için ebedi istirahatgahına defnedildiğinde hayretle görmüştü ki toprağın altından mırıltılı halinde konuşması sürüyor. Yolu oraya düşenler onun hala konuştuğunu söylerler. Bunlar düşlerin sessizliğiyle konuşmanın yalnızlığının aynı şey olduğunu bilmeyenlerdir. Prens ise her gece yatmadan önce sarayın baş masalcısına uyuyan güzel masalını anlattırıyormuş. Masaldaki prensin kendisi olduğunu da çoktan unutmuş. Değilse unutulmadan dinlenebilir bu masal. Yinelenir mi? 19 Mayıs 83. 12-17 Ağustos 83 Ankara. Aşkın gözyaşları ya da Rapunzel ile avare. Tükenmeyensiz ey aşkın gözyaşları. Efkarın sürücülük belgesindeki şipşak çekilmiş görüntüsünde bile erkekliğin esmer hüznü bakar bakmaz seçilir. Aydınlık Çankaya hattında çalışan dolmuşlardan birinde sürücüdür efkar. Korsan güzeli bir kenar mahalle bıçkını olarak 15 yaşından beri direksiyon sallıyordur. Sıkı sürücüdür. Arabasına kız gibi bakar, havalı kornası 3 mahalle aşağıdan duyulur. Kırmızı mor ışıkların biri yanıp biri sönerken en içli, en yeni şarkılar çalar arabasında. En son çıkan şarkılar. Yüzlerce kavgaya girmiş çıkmışlığı vardır efkarın. Mahallesinde ve muhitinde delikanlı çocuk diye bilinir. Harbidir. Yalana riyayı ağız düşürmez. Kimsenin malında namusunda göğüs yoktur. Sol bileğinde kayış bir bileklik taşır. Kırklık tesbihe dakikada 200 halka çizdirir. Kolay kolay ağzını bozmaz ama bir başladı mı çala ağız söver. Kimse susturamaz. 250 çeşit küfrü bir solukta ardı ardına sıralarda küfür bir edebiyat olup çıkar. Kostak delikanlı dediysek öyle yedi bela yüzlü değildir. Tersine kız gibidir yüzü. Yüreği çocuk, kendisi ise sıkı delikanlıdır. Hani façasını değiştir Çankaya bebesi sanırsın. Başını iki yana sallar gülerken. Utanır, gözlerini kısar, bakışlarını kaçırır. Daha da olmadı mı yüzünü saklar. Kendine uzaktan uzağa sevdalanmış nice genç kızın ergen yüreğinden habersizdir. Saldırgan, atak, kıyıcı görünüşüne karşın içi yumuşacıktır, çekingen ve utangaçtır aslında. Kim bilir belki de çekingenliğini yenmek için dövüşenlerdendir. Anlamak için saldıranlardan. Hani Osmanlı devrinde yaşasa tulumbacı olacaklardandır efkar. Görseniz siz de seversiniz inanın. Nitekim Ümit de görür görmez sevmişti. Sevmiş ama sevdiğini belli etmemiş, uzun süre başı önde mahcup gözleriyle yere bakarak gidip gelmişti aydınlık Çankaya yolunu efkarın dolmuşunda. Askerden döner dönmez babası senin için ekmek teknesi olur diyerek bir araba satın aldı oğluna. Dolmuşunun adını Kadırga koydu efkar. İlk sefere çıkışında mahalleli toplanıp şenlik yaptı, arabanın arkasından kova kova su döktüler. Neden o kadar sevindiklerini, neden göz pınarlarının yaşlarla dolduğunu kendileri de anlamadılar. Gecekondularının göğsünü kabartan olaylardan biri olarak kabul edildi o gün. Gelin arabası gibi süslendi dolmuş. Denize indirilen bir gemi gibi kondularının konduğu kentin kıyısındaki tepelerin birinden kentin göbeğine yani karayollarının karasularına indirildi. O gece efkarın babası kederden mi sevinçten mi olduğunu anlamadan hayatında hiç içmediği kadar içti. Kadırga afili bir dolmuş olarak kaldırımlara hep yan park eder, burnunu duvara yapıştırıp ceketini omuzuna yan atmış bir dolmuş olarak sahibini bekler. Sahibi ise arabasını stop ettirir ettirmez soluğu bir hanede alıyor şimdi. Alkolle dindirmeye çalışıyor kendini. Kime sorarsanız çok içiyor derler onun için. Ona sorarsanız akşamdan akşama içer ve kendini bildi bileli içer. Ayrıca içmeyip de ne yapsınmış? Peki derdin nedir diye bu kadar içiyorsun falan demeyin. Derseniz genel der. Nedir genel? Nasıl genel? Dünyanın temel dertleri ve sorunlarıyla ilgilidir efkarın yüreği, yazgıyla ilgilidir, olayların gidişiyle ilgilidir, hayatımızın temel türükleriyle ilgilidir. Hayat böyle der. Nasıldır yani hayat? Omuzlarını silker. İşte böyle der. Hiç, kocaman bir hiç. Kısacası hayata erken atılmış bütün delikanlılar gibi hayattan erken atılmıştır. Yüreğinde dorukları dumanlı sıradağlar dizilidir, geçit vermez. Hiçbir şeye geçit vermez. Her gün dolmuşuna bindiğimiz yüzlercesinden biridir. Gözleri hep uzaklara bakar, bakışları hep uzaklarda kalmıştır. Gidemezsiniz yanına, bir türlü gidemezsiniz. Hacı Bayram'daki kaldırım sergilerinden ya da yüzlerce tesbih, hacı yağı, mis kokuları, seccadeler, kilimler, kitap eskileri, yeşil beyaz takkeler ve eski el yazmalarına gömülmüş, geçmiş kokan küçük dükkanlardan taş baskısı halk hikayelerini bulur çıkarır, yüreğinin derinliklerinde duyar bunları. Sanki bunlar bir daha hiç yaşanmayacaklardır. Bir daha, hiçbir zaman. Sonsuza dek bizi terk etmişlerdir. Aşk bizi terk etmiştir. Bütün duygularımız şiddetini yitirmiştir. Mecnun'a gezecek çöl, Ferhat'a delecek dağ kalmamıştır. Aşk bizi terk etmiştir. Bundan böyle kimse, kimseyi ölünceye kadar sevemeyecektir. Ölünceye kadar. Aydınlık Çankaya hattında ve bundan böyle dünyanın bütün hatlarında aşk imkansızdır. Aşkın gözyaşları artık bunun içindir. Yalnızca bunun için. Eskinin ölümsüz aşklarının yerini günübirlik beraberlikler, gel geç ilişkiler ve onların kolaycılığı almıştır. Aşkın bütün büyüsü, bütün yanılsaması uçup gitmiştir hayatımızdan. Romantizm yitik bir cennettir. Kimse sevgi için emek harcamamaktadır artık. Leyla ile Mecnun'u, Ferhat ile Şirin'i, Kerem ile Aslı'yı, Arzu ile Kamber'i, günlük gazetesi, cigara paketiyle birlikte direksiyonun tepesinde duran güneşliğin arasına sıkıştırır. Park ettiği kimi duraklarda bunlardan sayfalar okur. Bunlardan okuduğu sayfaları yüreğine gömer, bekler. Neyi, kimi bekler bilinmez. Belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini çok iyi bildiği bir şeyi beklemeye adamıştır ömrünü. Sık sık babasının gençliğinin en güzel aşk filmlerinden biri olan Aşkın Gözyaşlarını anımsar. Bazı sarhoş gecelerinde babasına bu filmi anlattırır. Sabahları erkenden kalkar, günün ilk müşterileri olan memurları, öğrencileri gidecekleri yere taşır. Kendinin gideceği hiçbir yer yoktur, hiçbir yer. Bütün gün aynı yolu kaç kez gider gelir, gider gelir, bütün hayatını da gidip geldiği bu yol gibi düşünür. Ankara'yı bir ucundan ötekine kat etmekle, kendi hayatını bir uçtan ötekine kat etmek arasında bir ayrım yoktur onun için. Akşamları kadırgayı park ettikten sonra mahallenin delikanlılarının takıldığı, yani herkesin birbirine takılıp hayatını yaşadığı, takıntıya takılıp altın sarısı bol köpüklü biraların köpüklerini gür ve kara bıyıklarından elinin tersiyle silen erkek kalabalığına katılır ve uzatır boşalan bardağını, "Çek bir bira daha," der. Her sabah son duraktan binip yanına oturana, onun iri mavi gözlerine, sarısı bol kumral saçlarına, kirpiklerine değen kâküllerine, bakır parlaklığına, tenine vurgun. Onun mahzun çekimserliğinde, boynu bükük masumiyetinde kendi ergenliğini buluyor. İlk gençliğinin el değmemiş günlerini. "Müsait bir yerde durur musunuz?" derken sürekli gözlerini kaçırıyor, her defasında sesini temizliyor ilkin, sesinin pürüzsüz çıkmasına özen gösteriyor, sonra sıcacık, yumuşacık bir sesle "Müsait bir yerde duruyor." Koyu, gür kirpikleri yanaklarını gölgeliyor, bir derinlik, bir saklılık, bir suçluluk katıyor yüzüne bu. "Buralara yakışmıyor, hiç yakışmıyor, buraların insanı değil. Sen bu mahallelere layık değilsin." Artık o söylemeden duruyor müsait bir yerde. Sonra dönüp ona bakıyor efkar. Bindiği, indiği yeri öğrenmiş olduğunu söylemek ister gibi bakıyor. Direksiyon sallarken ya da vites değiştirirken kimi zaman dizleri, kolları birbirine değiyor. Elektrik çarpmış gibi oluyor her ikisi de. Her ikisi de birbirlerinin elektriğinden, duygularından habersiz. Herkes, herkes ırağında yaşıyor. Adının Ümit olduğunu çok sonra öğrenmişti. Ona, onun 16 yaşına vurgun olduğunu kendi bile itiraf etmekten uzun zaman kaçınmıştı. Sevmek ancak itirafla, itiraflarla yaşanıyor. Son duraktan her binişinde gelip doğruca öne, onun yanına oturmuştu. İlk günler yalnızca bir yolcuydu onun için. Birkaç kez ineceği durağa geçmiş, efkar da bugün başka bir yere gidiyor sanarak ses çıkarmamıştı. Oysa az sonra telaşla inivermişti dolmuştan. Bir defasında da "Siz burada inmeyecek miydiniz?" dediğinde "Evet evet dalmışım" demişti. Demek dalgındı. Nedense birkaç kez geçip arka sıraya oturmuş, buna öfkelenen efkar da dikiz aynasından yoklayıp durmuştu onu. Her defasında da bakışlarını kaçırmış, efkar da inadına inadına gözlerinin ta içine bakmıştı. Sanki birbirlerini cezalandırıyorlardı. Gizli, derin, ortak bir suçu yaşıyor gibiydiler. Söze dökülmemiş bir gerginlik vardı aralarında. bir yüksek gerilim hattının üzerinde yürüyen iki trapez yıldızı sürekli boşlukta takla atarak birbirlerini kolluyorlardı. Efkar artık onun kendisi için sıradan bir yolcu olmadığını biliyordu. Her gece Kostak, hüzünlü akşam birhanelerinde onun düşündüğünü, hayalinin bir türlü gizlerinin önünden gitmediğini fark etti. Onu, derin yüzünü, saklı gözlerini sık sık düşünürken yakaladı kendini ve kendini her yakalayışında derin bir suçluluk duydu. Artık kendinden bile kaçıramadığı bir gerçekti bu. İşte o zaman anladı her sabah neden yürek ürperişleri içinde arabayı çalıştırdığını, geceleri neden uyku tutmadığını ve son zamanlarda hayatında yer almaya başlayan birçok gergin ayrıntıyı o zaman anladı. Onu sevdiğini, ona tutkun olduğunu itiraf etmekten başka umarı kalmamıştı. Onun görmesi, onun okuması, onun duygulanması için en güzel aşk sözlerinin yazılı olduğu arkası zamklı parlak kağıtlardan, çıkartmalardan yapıştırdı arabasının içine. Kanlı aşk sözleri, hepsi de sonsuz, hepsi de ölümsüz. Hasrete, sevmeye, unutmaya, ihanete, ayrılığa dair sözler. Okla delinmiş kanlı yürekler astı dikiz aynasının üzerine. Hepsi de sonsuz, hepsi de ölümsüz aşk elinden ahlar. Peki o bunları görüyor mu? Düşünüyor mu? Duygulanıyor mu? Bütün bunların kendisi için olduğunu biliyor mu? Kalbinde beklemiş bütün sayfalar şiddetli bir aşk rüzgarıyla hayatına akıyordu şimdi. Yolcusuna vurgun bir sürücüydü artık. Hep onu taşıyacaktı her yere. Çakır gözleri, kalın bıyıkları, siyah atkısı ve omuzuna attığı deri ceketiyle direksiyon başında hep onu düşünüyor, düşünmek sevmektir belki diyor. Hüzünlü, efkarlı, saldırgan erkek kalabalıklarının arasına karışıyor akşamları. Eskiden daha güvenli duyardı kendini buralarda. Şimdi bastığı yer sarsılıyor. Sonra unuturum sanıyor, sindiririm sanıyor. Videodan seyrettiği bütün titrek aşk ve ayrılık filmlerinde kendini görüyor, umarsızlığını görüyor. Büyük aşklar, büyük hayatlar için yaratılmış insanlar, büyük yaşayamayanlar da yüreklerini nereye sığdırırlar? Hangi hayatlara sığdırırlar, hangi mucizelere? Küçük hayatlara sığdırılmış yürekler hangi umutsuzluklarla çarpar? Kalbi büyük insanların yalnızlığını, derin küskünlüğünü yaşıyor şimdi. Bir sabah durağa gelmedi Ümit. Gelip de arabasına binmedi. Ertesi sabah da böyle oldu bu. Daha ertesi sabah da. Ondan sonraki sabahlar da. Cinnetin eşiğinde günler yaşadı Efkar. Sanki bir şeyi sonsuza dek yitirmişti. Tam bulduğu anda yitirmişti. Elinde tutamadan avuçlarından kaymış ve sonsuzluğa karışmıştı. Bir daha hiç yaşayamayacağı bir şeyi kaçırdığını düşünüyordu. Adını, adresini, kimliğini bilmediği, hakkında hiçbir şey bilmediği birine vurgundu ve ölesiye seviyordu. Belki de gerçek aşk buydu. Hiç tanımadan, hiç bilmeden bir uzaklıkta sevmekti. O uzaklığı sevmekti. Ak kanatlı bir güvercin olup Kaf Dağı'nın ardına uçmuştu Ümit. Kadırga Kaf Dağı'nı aşacaktı. Fatih'in İstanbul'u fethini tasvir eden levhalar canlandı gözlerinin önünde. Bütün kıraathanelerin duvarları canlandı. Ve onu yitirdi. Yitirmişti. Bir gün bir yerde ansızın umulmadık bir rastlantıya umut bağlamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı ona. Hakkında bir şey öğrenebileceği, sorabileceği hiç kimseyi de tanımıyordu. Olmadık şeyler geliyordu aklına. Gurbet gibi, ölüm gibi, ayrılık gibi. Onu ölünceye kadar hiç unutamayacağını düşünüyor şimdiden. Ömrünün sonuna dek hiç görmese bile onu her gün hiç olmazsa bir kez anımsayacağını, içinde keskin bir buruklukla, derin bir iç sızısıyla anacağını düşünüyor. Keşke öyle olsaydı. Bir kez görüp derin bir göğüs geçirdiğimiz, bir daha hiç unutamadığımız bir sokak sevdası olsaydı. Yıllar geçtikçe bu anı büsbütün güzelleştirir, belleğimiz en ölümsüz, en unutulmaz aşkı olurdu. Ama öyle olmadı. Eskisinden daha çok içiyor, daha çok içiyor eskisinden. Her sabah aynı umutla son durağa geliyor, hatta bazen daha erken geliyor, bekliyor, ertesi gün, bu kez de biraz daha geç geliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ve bir sabah onu gördü durakta. Bekleyiş bitmişti. Delice sevinçler içinde şimdi, gövdesi yüreğini taşıyamıyor, Bindi arabaya Ümit. Yanına oturur oturmaz gaza bastı Efkar. Öbür yolcular durakta kala kaldılar. Neredeydin bunca zaman dedi. Hastaydım. Sesinde hesap soran bir ton vardı. Nedenini anlamıyor Ümit. Sorularının nedenini anlamıyor, yalnızca yanıtlıyor. Bomboş geçiyor dolmuş duraklarının önünde. Duraklarda bekleşen kuyrukların, kalabalıkların önünde. Herkes arkalarından küfrediyor ya da lanetler savuruyor. İnsan bir haber vermez mi? Şaşkınlığını atamamış üzerinden ürkek gözlerle bakıyor Ümit. Kime? Niye? Niçin? Neden haber verecek? Demek o zaman anlıyor sevildiğini. Bu mucizeye inanamıyor. Beylik hayatımızın ortasında ansızın bir mucizeye ışığı veriyor. Yaşamımızın en kuru yerinden ansızın uçuveren bir tomurcuk. Artık yalnız değiliz. Artık bu dünyadan değiliz. Büyüsü başlıyor aşkın. Bir bir arkalarında kalıyor bütün duraklar. O engin yanılsaması. Deliler gibi sevdiği dolmuş sürücüsünün de meğer kendisini sevdiğini, bunca zaman merak ettiğini, ıstırap çektiğini ve öteki duygularını. İnanamıyor Ümit. Oysa aşk karşılıksızdır sanmıştı. Hep öyle sanmıştı, hep buna inanmıştı. Filmler, romanlar, öyküler, masallar hep sayfalarda kalacaktı. Hayat başkaydı, bambaşka. Bunların hepsi bir oyun, bir aldatmaca, bir yanılsamaydı, bir büyüydü. Aşk imkansızdı. Çılgına döndüm kaç gündür. Sabahlara dek uyuyamadım. Her dakika seni düşündüm. Hep seninleydim, seninle. Kahrımdan her gece içtim. Sızana dek, boğulana dek içtim. Öldün sandım, gittin sandım. Beni bıraktın sandım. Beni ve kadırgayı terk ettin sandım. Yanıma kimseyi oturtamaz oldum kaç gündür. Hastaydım, yatıyordum dedi Ümit. Hep aynı sözleri yineliyor, sesi titriyor. Ağladı, ağlayacak. Aşk dedikleri buydu demek. Bütün hayatı ürpererek yaşamaktı aşk. Sonsuza dek uzatamayacağınız kısa zaman dilimlerinde yaşadığımız şeyin adıydı aşk. Parçalanmış hayatımızda, parçalanmış kimliğimizle bölük pörçük yaşayabildiğimiz bir şeydi. Duygularımız, tutkularımız şiddetini yitirmişti bir kez. Bütünlüğümüz parçalanmış, tutkularımız ufalmış, inançlarımız, değerlerimiz yitmişti. Bir daha eskisi gibi sevemeyecektik. Bir daha hiçbir zaman. Artık her şey unutuluyor, zaman her şeyi onarabiliyordu. Gündelik hayatın güçlükleri, karmaşası, bunaltıcı hayhuyu içinde aşk da ufalanmış, küçülmüş ve bitmişti. Artık dar zamanlar içerisinde yaşıyorduk, küçük hayatlara tutsak edilmiştik. Oysa şimdi sesi titriyor Ümit'in. Sevincin, mutluluğun bu kadarına katlanamıyor. Sevilmek ürkütüyor onu. Nitekim sonraki yıllarda da mutluluğu hiçbir zaman sindiremeyecekti. Mutlulukta onu mutsuz eden bir şey vardı. Nereye gidiyoruz dedi Ümit. Yolun sonuna dedi Efkar. Bir yola, bir de Ümit'e baktı. İkisini birbiri için ölçtü. Yolu Ümit için, Ümit'i yol için. Madem ki sen de beni seviyorsun, yolun sonuna kadar gideceğiz dedi. Aşkın büyüsü gözlerini bağlamıştı, bütün geçmiş yolları yok sayıyorlardı. O halde ölünceye kadar dedi Ümit. Ölünceye kadar dedi Efkar. Elleri birleşti, gözyaşları yanaklarını ıslattı Ümit'in. Ağladığının farkında bile değildi. Bunlar ne diye sordu Efkar. Bunlar aşkın gözyaşları dedi Ümit. Bütün duraklardan geçtiler, kuyruklardaki insanlara baktılar, kimse anlamayacak onları, bu sevdaya kimse inanmayacak, yalnız kalacaklar, yapayalnız, bunu en çok Ümit biliyor. Çankaya yokuşuna tırmandı kadırga, yolun sonunda eğimli bir tepe vardı, onu da aştılar, yokuş bitmişti. En tepeye vardıklarında geniş bir okyanus gözlerini aldı. Engin, lacivert bir deniz, aşkın bütün yanılsamaları, güneşin, ışığın, tuzun ve suyun çağaltıları, yakamozlar, başka bir iklim, başka duygular, ağır ağır denize indi kadırga, okyanusa indi. Yalnızdılar, yapayalnız ve ölesiye mutlu. Aşk gerçekten çekip gitmiş miydi hayatımızdan? Artık yalnızca bir uzak geçmiş miydi o? Bütün insanlar için. Annesi Güzide Hanım'ı düşündü Ümit. Ağabeyi Ömer bir kıza sevdalanmıştı. 3 yıl sürdü sevdası. Tam evlenecekken annesi Güzide Hanım girdi araya, ayırdı onları. Onları kimse ayıramaz sanıyordum. Sanıyorlardı. Kızın ailesini tanımıyordu annem. Ne idüğü belirsiz bir aile olduğunu düşünüyordu. Ailesini tanımadığı, geçmişini bilmediği bir gelin onun gözünde bütün kötülüklerin kaynağıydı. Başkalarının, çocuklarının hayatına hükmetmeden yaşayamayacak kadınlardandı. Oysa kendisi hanidir oğlu için kız bakıyordu. Nitekim Sevil denen kız o zaman çıktı ortaya. Memleketlisiydi. Ağabeyim Ömer uzun zaman direndi. Anneme karşı koydu. Çünkü o kızı sevmişti. Onun için aşk şiirleri yazmış, gözyaşları dökmüştü. İçip içip sarhoş olmuştu. Bunlar da sahici değilse neydi sahici olan? Hayatımızda sahici olan neydi? Sonra birlikte Adana'ya kaçmışlardı. Annesi Güzide Hanım peşlerinden gitmiş, oğlunu o kızdan ayırmıştı. Bütün analık haklarıyla, bütün helal edilmeyen sütleriyle, bütün süpürge ettiği saçlarıyla, bütün boşa harcadığı emeklerle gitmiş ve oğlunu kızdan ayırıp geri dönmüştü. Sabah karanlığı inmişler Ankara'ya, yol boyu otobüste hiç konuşmamışlar, eve geldiklerinde annemin yüzünde savaştan çıkmış muzaffer bir komutan edası vardı. Oğlunu uçurumun kenarından kurtarmış, görevini başarıyla yerine getirmiş, bir kez daha analığını göstermişti. Yüzü yorgun, fedakar, yıpranmış ve mutluydu. Hiçbir zaman o sabahki kadar nefret etmedim annemden. Kız ona orada, Adana'da teslim olmuş. Ağabeyim bunu hiç bağışlamadı sanırım. Yani kızın kendisine teslim olmasını, nikahı beklememiş olmasını. Belli ki birlikte kaçmış olmaları kız için her şeydi. Oysa ağabeyim ne de olsa Güzide Hanım'ın oğluydu. Kızdı dedi ağabeyim. Çarşafta kanını gördüm. Oyun etmiş sana dedi annem. Kan sürmüştür. Günlerce evde konu edildi kızın kız olup olmadığı. Günlerce evde bu konu tartışıldı. Ağabeyim ikircikliydi. Annem kız olsa mahkemeye verirdi dedi. Dava açardı. Mahkemeye vermedi. Dava açmadı. Annemin de ağabeyimin de kuşkularını büyüttü bu. Oysa o kızlığından daha önemli bir şeyi kaybettiğini düşünüyor olmalıydı. Bunu annem de ağabeyim de hiçbir zaman anlamadılar. Böylece kaçan aşıkların Adana günleri kız mıydı değil miydi tartışmaları arasında koyu perdelerin ve badanası dökülmüş duvarların iyice kararttığı odalarımızın yavan akşam yemeklerinde kirletildi durdu. Ağabeyimin savunmaları da ufaldı, eridi, kim bilir belki o da kızın kız olmadığına inandı sonunda. Belki de için için kızı mahkemeye vermesini bekledi durdu. Bir daha ses çıkmadı o kızdan. Bir süre sonra adı geçmez oldu. Onu bir tek ben unutmadım, bir tek ben. Sonra ağabeyim Sevil'le evlendi, 3 çocukları var. Çalıştığı şirkete gidip geliyor her gün, elinde bon çantası, ütülü pantolonu, cilalı ayakkabıları yüzünde hep aynı ifadeyle. Yazdığı aşk şiirleri, döktüğü gözyaşları, birlikte kaçmalar, ölesiye sevmeler ne oldu şimdi? Annem, olgunlaştı artık diyor. Çoluğa çocuğa karıştı. Bayramlarda el öpmeye geliyorlar, her şeye uzaktan bakıyorum. Bütün davranışlarında, bütün yaşayışlarında yanlış bir şey varmış gibi geliyor bana. Çocuklardan başlarını alamıyorlar. İş güç, evin gündelik sorunları falan. Bütün bu ayrıntıları içinde geçip gidiyor hayatları. Mutlu mu ağabeyim? Bilmiyorum. Yüzünde hiçbir şeyi okuyamaz oldum. Yüzündeki eski aydınlık anlatımı, ışıyan gözlerini yitireli çok oldu. Yüzü, bakışları matlaştı. Ne coşku, ne sevinç, ne mutluluk, ne öfke. Sanki bütün soylu duygular, bütün tutkular boşaldı yüreğinden. Dümdüz, bomboş bir yüz taşıyor. Yalnızca biri herhangi biri artık. Oysa aşk onu güzelleştirmişti, öfke güzelleştirmişti. Coşkulu, diri, alımlı, gencecikti. Aşk onu başkalaştırmıştı. Sevili seviyor mu? Birlikte neyi paylaşıyorlar? Ne konuşuyorlar akşamları? Annem Güzide Hanım mutlu. Oğlunu dilediği kızla evlendirdi. Torunları, tosunları var. Gelininin ailesini tanıyor, anasını, babasını, geçmişini biliyor. Oğlu da mutluymuş. Allah ağızlarının tadını bozmasın. Bir yaramazlıkları yokmuş. Ne olacakmış günü gelince onlar da çocuklarının mürüvvetini göreceklermiş. Hayat buymuş. Ne çok sevmiştim o kızı. Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim halde ne çok sevmiştim. Aşk benim için her zaman bir başkaldırma biçimi olmuştu. Bunu yıllar sonra anladım. Ta o zamandan beri Ömer ile kızının aşkında annemi babamı çileden çıkaran, bütün çevremizi günlerce tedirgin eden o aşkta yaşamın bütün anlamını, yeni bir dünyanın bütün ışığını görmüştüm. Dünya bizim ellerimizdeydi. Yeniden yaratılacaktı. Sonra ağabeyim bıraktı kızı. Annem büyüler yaptırmıştı da ondanmış. Ablam öyle demişti. Onlardan oldu. O büyülerden diyor da başka bir şey demiyor ablam. Onun için bütün dünya anlamını bilmediği, gizini çözemediği bir büyüydü. Ağabeyim o kızı bıraktı. Ayrılırsam yaşayamam, ölürüm diyordu. Ayrıldı. Zorla nişanlandırıldı. Yaşadı. Zorla evlendirildi. Ölmedi. Annemin sözünden çıkamam diyordu. Çıkmadı. Ağabeyim o kızı bıraktı, nişanlandı, evlendi. Hiçbir zaman bağışlamadım onu. Birkaç yıl sonra geçirdiği bir trafik kazası sonucu onu görmeye gittiğimde anladım ki hiç bağışlamamıştım onu. Ona acımıyordum. O benim için bir yabancıydı. Onu sevdiğimden bile kuşkuluydum artık. Ağabeyim benim merhamet duygularımı alıp götürmüştü. Onu hasta yatağında öyle çaresiz gördüğümde bütün bunları düşündüm. Aşkına, aşka, hayata, hayatına ihanet etmişti. Bir şeylere kıymıştı, baş kaldıramamıştı. Demek aşk yalnızca bir ortam ya da bir uyum sorunuydu. Bunun için Türk filmlerindeki analar, babalar haklıydı. Aşk acısı birkaç ay, bilemedim birkaç yıl sürer, sonra da biterdi. Bu da geçerdi. Her şey geçerdi. Hele şimdi artık iyice tedavülden kalktı aşk. Büyük aşklar, soylu duygular, onulmaz yıkımlar yalnızca şarkılarda yaşanıyor. Bulunduğun ile çalıştığın ortama, arkadaş çevrene, kuşatılmış değerlere, sınırlanmış yaşamlara bağlı. Ağabeyimin vazgeçişinden kendimin ve aşkın geleceğini görmenin öfkesini yaşıyordum. Bütün bunlara göre birini seçmek ve onunla yaşamaktan ibaret kaldı aşk. Artık hiç kimse aşk için dağlar aşmıyor, ırmaklar geçmiyor, diyar diyar gezmiyor. Mecnun bütün çölleri tüketmiş, kimseye çöl kalmamış yeryüzünde. Kurumuş vahalarda seraplar bitmiş. O olmazsa öteki, o olmazsa bu, o olmazsa şu. Fark etmez, fark etmez. İlle de o. Yalnızca o. Sonsuza dek o, o, o, o, o diyen kalmadı. Kimse kimsenin o'su değil. Artık değil. Her şeyi rastlantılar belirliyor nicedir. Küçük yaşamlar, küçük duyarlılıklar, küçük yüreklerin daracık yüz ölçümleri içerisinde gidip geleceğiz, gidip geleceğiz. Ucuz duyarlılıklara, günübirlik ilişkilere, mantık evliliklerine, yalancı aşklara, filmlerden, romanlardan öğrendiklerimizi yaşama gayretlerine, düzmece aşk serüvenlerine, bir mevsimlik yaz aşklarına, karanlık sokak ilişkilerine gönül düşürdük, hayatımızı düşürdük. Ayaklar altına aldık soylu yanlarımızı, erdemlerimizi, tutkularımızı, derin acılarımızı, yeteneklerimizi, kendimizi. O zamanlar bunları bilmiyordum. Ömer'den sonra küçük ağabeyim Halil'i de evlendirdi annem. Halil askerden dönünce hemen bir kız buldular ona. Halil de buldukları kızı gördü, beğendi, sevdi, anlaştılar, evlendiler. Hepsi bu kadardı işte. Namuslu, eli yüzü düzgün, dikiş nakış biliyor, ev işlerinde pek amarat. Daha ne istesinlermiş Allah'tan? Askerden dönünce hemen nişanlandılar. Nişan ile nikah arasını uzatmak iyi değildir dediler. Evlendirdiler. Düğünlerinde limonata, kuru pasta ve komparsita vardı. Her şey hüzünlü, acıklı ve yapmacıktı. Zaten her düğünde biraz hüzün vardır. Ağabeyime siyah smokin kiraladık. Gelinlik de kiralıktı. Düğün salonu da kiralıktı. Evleri de kiralıktı. Hayatları da, kendileri de kiralıktı. Ama onlar hiçbir şeyin farkında değillerdi. Hayat onlara yetiyordu. Bana ne oluyordu peki? Hem de ta o yaşlarda. Farkına vardığım neydi? Yemek odası, yatak odası, misafir odası takımları aldılar. Onlar taksitliydi. Bundan böyle taksitle yaşayacaklardı. Hayatımızda taksit taksit yaşıyorduk. Tahsil taksidini, askerlik taksidini, evlilik taksidini, babalık taksidini, dedelik taksidini ödeyecek Halil. Herkesin saçı mizampili, çocuklar sürekli piste dönenip duruyorlar. Beşinci sınıf bir şarkıcı kadın sarı saçlarını savura savura, yırtmaçlı elbisesinin içinden bacaklarını aça aça şarkı söylüyor. Bağıra çağıra bir şeyler geveliyor, arada bir de genç evlilere mutluluklar diliyordu. Nikah memuru her nikahta yinelediği yavan esprileri, bayat şakalarıyla kahkaha almaya çalışıyor, bunda da başarılı oluyordu. Eltiler, yengeler, gelini arka sıralardan "ayağına bas" temposu tutuyor, enişteler bacanaklarda damadın tarafını tutarak onları bastırmaya çalışıyorlardı. Her düğünde yinelenen bu soytarılıklar her defasında aynı coşku, aynı ilgiyle karşılanıyor. Sonra kasap havası, mastika, dul yengeler, evde kalmış hala kızları, yakışıklı yeğenler tarafından dansa kaldırılıyor. Çocukluğunda mahallede Kız Cemil diye çağrılmış bir uzak akraba çocuğunun oryanteline biraz hüzün, biraz hoşgörü ve biraz takdirle alkış tutuluyor. Günün moda danslarına ya da fıkırdak oyunlarına erkeklik indirmeyen enişteler, dayılar, Ankara karşılaması, harman dalı gibi oyunlarda bol bol kasılma imkanı bularak erkeklik tafrası atıyorlar. Annem hayatının en mutlu gecelerinden birini yaşıyordu. Çocuklarının mürüvvetini görmenin gözyaşlarını dökerek oradan oraya koşuşturuyor, gelenleri karşılıyor, yerlerine oturtarak iyi bir ev sahibesi olduğunu göstermek istiyordu. Geline bilezik, yüzük, broş takıldı. Herkesten, her şeyden nefret ediyordum. Sürekli bir bulantı içindeydim. Bu düzmece hayatlarda insanı yok eden, tüketen, bitiren bir şey vardı. Ama herkes nasıl da bu kadar mutlu, bu kadar da inançlı olabiliyor? Yaşadıklarına bu inanç, bu güven nereden geliyor? Halil de mutlu şimdi. Karısı ikinci çocuğuna hamile. Kayınpederi iş yerine ortak etti. Mutlular mı gerçekten? Yoksa hiç bilmedi mi mutluluğu? O küçük korunaklı yaşamlarını mutluluk mu sanıyorlar? Sıradan tek düze yaşantılarında sonsuz bir güven duygusu içinde yaşamayı mutluluk mu sanıyorlar? Hep sanıyorlar, hep sanıyorlar, hep sanıyorlar. Bütün yaşamları sanmak. Akşamları televizyon dizilerinde başkalarının başından geçenleri seyrederek avunuyorlar. Başkalarının serüvenlerinden çöplenerek yaşıyorlar. Şarkılarda söz edilen sevgilinin eşleri olduğunu sanıyorlar. Yengelerin magazin gazeteleriyle, dergileriyle artistlerin hayatlarını birbirlerine anlatarak onların skandallarını, rezilliklerini, son sevgililerini, son elbiselerini, son arabalarını, sonlarını konuşarak çöpleniyorlar. Sonra çocukların hastalıkları, yanmayan kaloriferler, ucuz hayatlarında tek pahalı olan şey yani hayat pahalılığı, hafta sonları, konu komşu ziyaretleri, ucuzluktan alınan bluzlar, etekler, yazlar, kışlar, mevsimler, tüm bir ömür. Sonra annem gibi olacaklar, anneleri gibi. Mutlu mu Halil? Hayattan bütün istediği bu muydu? Ne demişti askerden döndüğünde? Bütün idealim güzel bir kız, çoluk çocuk, iyi bir iş, yaşayıp gitmek işte. Peki ben neden inanmıyordum? Bu hayata beni inandırmayan neydi? Evlenir evlenmez yuvasına bağlandı, akşamları arkadaşlarıyla birlikte mahalle kahvesine gidiyor, göbeklendi, yağlandı, şişmanladı, çirkinleşti, herhangi bir adam oldu. Hiç mi sarsıcı bir şey yaşamadı Halil? Yüreği bütün kaldı, acı çekmedi. İnsanlar ancak yürekleri kadar yaşarlar, bütün insanlar için tek başına bir yaşam yoktur. Benim isyanım bütün yürekleri yükleniyor. Belki de bilmediğim, öğrenemediğim bu. Yüreğinin kıyısında bir uçurum taşımadan yaşayıp giden insanlara öfkeleniyorum. Belki de başka türlü yaşayabilseler insanlar, toplumsal ilişkilerimiz başka türlü yoluna konulsa, insanlar yüreklerinin gerçek yüz ölçümünü duyabilecek ve ona göre yaşayabilecekler. Belki bir gün, başka bir zaman diliminde insanlar gerçekten özgür olduklarında. Sonra ablam Pervin'i evde kalmış o kız kurusunda İsveç'e gelin gönderdik. Bir ay sonra geri döndü. Kocasının evde beslediği köpeğiyle ilişkisi varmış. Aynı yatakta yatıyorlarmış gelin damat köpek. Ablam delirerek döndü İsveç'ten. Oradaki Türkler de gavurlaşmışlar dedi. Oysa memleketlisiydi aile. Türkiye'den namuslu, eli yüzü düzgün bir kız istemiş evlenmek için. Sonra bir daha hiç evlenmedi ablam. Evlenemedi. Bütün erkeklere, bütün insanlara, bütün ülkelere, bütün köpeklere, bütün analara, babalara dargın, küskün günler geçirdi. Penceresinin önünde. Sonsuz hırkalar, kazaklar, patikler, şallar ördü. Hıçkırıkla ağlamak arası kesik kahkahaları ve annemden gizlediği içtiği sigaralar arasında geçip gitti tüm yaşamı. Sonra ben efkara tutuldum. Deliler gibi tutuldum. O gün kadırga ile okyanusa inerken dünyanın bütün aşklarını yüklenmiştim. Yaşanmış ve yaşanmamış bütün aşklarını. Herkesin hayatının hesabını sorarak yaşıyordum.